Ayrım 14.
Tüm bunlar hızını almış akmakta olan derin bir nehrin suyunu azaltan bir dip çamuru gibidirler. Marx'ın evinde herkes bayağılık, dedikodu ve amaçsız zaman kaybından kaçınıyordu. Üstelik Komünist Parti manifestosunun, Louis Bonaparte'ın 18 burun yeri ve Kapital'in yazarı, Uluslararası İşçi Hareketi'nin lideri, birkaç ülkenin polisinin ilgi alanındaydı. Ajanlar ve provokatörler değişik bahanelerle ona ulaşmaya çalışıyorlardı ve bu nedenle Marx kendisini ziyarete gelen tanımadığı insanları titizlikle araştırıyor ve oldukça ihtiyatlı davranıyordu. Lopatin hakkında Lafarge'dan çok övgü duymuştu. Genç Rus'u dostça karşıladı. Lopatin daha ilk karşılaşmalarında yalnızca Marx'ın değil, ailesinin de hoşuna gitmişti. Bir zamanlar Lafarge gibi tüm Modena Villa sakinlerinin dostu oldu ve neşeli Tusi ile sıkı bir dostluk kurdu. Tusi, Lopatin'e Maitland Park Road bir numaralı evdeki tüm hayvanları tanıttı. Karl, karısı ve kızları gibi hayvanları şefkatle sever ve onlar da bu sevgiye büyük bir bağlılıkla karşılık verirlerdi. Fakat tüm köpeklerin, kaplumbağa ve kirpinin en üst amiri siyah gözlü, ele avuca sığmaz Eleanor'du. Kedileri Tommy, Lenchen'e sorun çıkaranların başında geliyordu. Çünkü evde sık sık akla gelmedik düzensizlikler yaratan yeni yeni yavrular beliriyordu. Tüm odalara girip çıkıyor, ayak altında dolaşıyor, vahşi çığlıklar atıp yerleri kirletiyorlardı. Uzun tüylü Whiskey, sahibesi Tusi'den bir adım dahi uzaklaşmaz. O yokken de Carl'ın koltuğunun altında yatardı. Kocaman sakar bir köpekti ama aynı zamanda uysal ve duyarlıydı. Whiskey, Marx'ın yaşlı cadı diye çağırdığı Tommy'nin aksine herkesin sevgilisiydi. Evde yufka yürekli Eleanor'un sokağa atılmış köpekler arasından topladığı başka köpekler de vardı. Sambo, Blakely ve Dicky, bunlar arasında olağanüstü müzik kulağıyla Dicky ön plana çıkıyordu ve Marx herhangi bir şarkı mırıldandığında hafif bir ulumayla onu taklit ediyordu. Dicky opera aryalarını ve şarkıları sever fakat ıslığa tahammül edemez. Ben herhangi bir melodiyi ıslıkla seslendirir seslendirmez, Luther'in şeytanı görünce yaptığı gibi hemen bana sırtını döner ve seyirterek yanımdan uzaklaşır diyordu Marx Rus konuğuyla bahçede gezerken. Tam bu sırada Lopatin'in ayağının altına kocaman bir kaplumbağa sokuldu. Bu Yokko, dedi Eleanor gülümseyerek. İngilizlerin çoğu gibi tasalı bir hali olmasına karşın inanın çok akıllı bir yaratık. Kaplumbağa minnacık dar kafasını dışarı çıkardı ve kendisini sahiplerinin okşayışlarına teslim etti. Daha sonra küçük bir tümseyin altındaki çukurlardan birine girerek gözden kayboldu. Marx kusursuz bir dil bilimciydi. Engels gibi o da yabancı dilleri kolaylıkla öğreniyordu. Eski ve başlıca Avrupa dilleri dışında Romence de biliyordu ve 1869'da Rusça öğrenmeye başlamıştı. Yabancı dil olmadan olmuyor diyordu. Yabancı dil yaşam mücadelesinde bir silah. Değişik halklara komünizm propagandası yapabilecek insanlar gerekli. Marx'ın çalışma odasındaki kitap raflarında 100'den fazla Rusça kitap vardı. Not defterinde bu kitapların kataloğu için birkaç sayfa ayırmıştı. Kitapların büyük çoğunluğunu Petersburg'dan Danielson göndermişti. Marx'ın okuduğu kitaplarda notlar, işaretler, çizgiler vardı. Dobrolyubov, Çernişevski, Herzen, Şçedrin, Saltıkov, Gogol, Pushkin, Lermontov ve Filarovski'nin yapıtlarını el altında bulundurmak için Marx, raflardan çıkarıp koltuklara ve masalara koyardı. Bunları çoğunlukla sözlüksüz okuyordu. Hermann Lopatin, Marx'a geldiğinde Marx, Rusça konuşma dilini yeterince rahat kullanıyordu. Bu Kapital'in yazarının Rus yazarlarının kitaplarını bu kadar iyi bildiğini beklemeyen Lopatin'i şaşırtmıştı. Marx, bu genç Rus öğrenciyi sınava çekiyordu ve ona birkaç soru sordu. Politik ekonomiyi derinlemesine incelediniz mi? Yeterince değil, dedi Lopatin düşünmeden. Bizim grupta Petersburg'da bu konuyla felsefeyle olduğu kadar ilgileniyor olsak da. Şaşırmış bir şekilde gülümseyen Marx, Rusça olarak, sizin büyük şairiniz Pushkin, kahramanı Onegin üzerine şu dizeleri yazarken ekonomi biliminin erbabı olduğunu kanıtlamıştı, dedi. Homeros'u Theokrit'i paylıyordu ama Adam Smith'i okuyordu. Derin bir ekonomist olmuştu. Yani devletin nasıl zenginleşeceğini, neyle ve neden yaşadığını, sıradan bir ürün varken devlete altının gerekmediğini hesap edebiliyordu. Babası onu anlayamadı ve toprağını rehin verdi. Yeniden İngilizceye geçerek sözlerine devam etti Marx. Onegin'in babası malın para olduğunu kabul etmek istemiyordu. Fakat diğer Ruslar bunu çoktan anlamışlardı. 1838-1842 yıllarında İngiltere'ye Rusya'dan tahıl getirildiğini anımsamak yeterlidir. Ben ona bu konuda yazmıştım. Lopatin'le daha ilk karşılaşmalarında ve daha sonra birçok kez Marx, Çernişevski'den özel bir saygıyla söz etti. Marx, çağdaş ekonomistler arasında özellikle Çernişevski'nin gerçek özgün bir düşünür olduğunu, oysa diğerlerinin yalnızca derleme bilgilerle yetindiğini düşünüyordu. Kuşkusuz diyordu Marx, onun yapıtları özgünlük, güç ve düşünce derinliği taşıyor. Ekonomide çağdaş yapıtlar arasında gerçekten de onunkiler okunmaya ve incelenmeye değer yegane yapıtlardır. Marx, Ruslardan hiç kimsenin böylesine önemli bir düşünürü Avrupa'ya tanıtma kaygısı taşımamış olmasına öfkeleniyordu. Marx, Hermann Lopatin'e defalarca, Çernişevski'nin politik ölümü yalnızca Rusya'da değil, Avrupa'da da bilim dünyası için bir kayıptır demişti. Marx'ın Lopatin'in ideolojik rehberi saydığı Çernişevski'ye yaklaşımı, Lopatin'in aklından çıkmayan tutsağı özgürlüğüne kavuşturmak için gereken bütün girişimlerde bulunma isteğini güçlendirdi. Çernişevski'nin yurt dışına kaçışını örgütlemek Lopatin'e gerçekleştirilebilir geliyordu ve nasıl yapmalının yazarını kurtarma planı üzerinde enine boyuna düşünüyordu. Bir keresinde Hermann Lopatin bir hükümet başkanı nasıl olmalıdır konusunu konuşurken Marx'a Şelgunov'un Genç Kuşağı adlı kitabından bir bölüm okudu. Bize ne çar, ne imparator, ne dini lider, ne de kalıtsal yeteneksizliği örten kral cübbesi gerekli. Biz aklı başında, sıradan, ölümlü ve kendisini seçmiş olan halkı anlayan bir yeryüzü insanı istiyoruz. Bize Uspenski Kilisesi'nde yağlanmış bir imparator değil, görevi karşısında maaş alan seçilmiş bir baş gerekli. Lopatin, Marx'ın yapıtını büyük bir coşku ve mutlulukla çevirmeye başladı. Üstelik yazarla görüşebiliyor ve onun öğütlerine başvurabiliyordu. Ancak çevirmen ilk bölümün içinden bir türlü çıkamadığını itiraf etmek zorunda kaldı. O zaman Marx ona bu çıkmazdan kurtuluşun yolunu gösterdi. Lopatin kendisi için daha kolay olan ikinci bölümü çevirmeye başladı. Böylece ağır ağır dilin özelliklerine, anlatım biçimine ve yapıtın temasına alışmış oldu. Marx'la doğrudan teması sayesinde Kapital'in çevirmeni dildeki canlılığı ve keskin ironiyi, yazarın stilinin özelliklerini, düşüncelerindeki devrimci şahlanışı verebiliyordu. Rus dilini artık yeterince bilen Marx ise çevirideki ustalığı takdir ediyordu. Marx, Lopatin'de büyük bir bilim adamı yeteneği görüyordu. Hermann politik olarak henüz olgunlaşmamıştı. Marx, genç Rus'un görüşlerindeki hatalı yönleri, Polonya'dan söz ederken ancak bir İngiliz'in İrlanda davasını incelerken yapacağı gibi bir sömürgecinin yerlileri hor gören tavrıyla betimlemesi üzerine fark etmişti. Lopatin'in şahsında teorik olarak güçlü bir Rus devrimcisini yetiştirme isteğiyle Marx, onu politik faaliyetlerin geniş arenasına çekti. Bir süre sonra Lopatin, Enternasyonel Genel Konseyi'ne üye oldu. Küçük Eleanor ve Lopatin'in dostluğu Marx ve karısını mutlu ediyordu. İstisnai dürüstlüğü, alçak gönüllüğü ve derin düşünebilme yeteneği genç Rus'un belirgin özellikleriydi. Tusi hayvanlar konusunda uzmandı. Hayvanları Marx'ın büyük kızı Jenice'nin çiçekleri, diğer kızı Laura'nın da şiiri sevdiği kadar çok severdi. Bu nedenle Lopatin'in Tusi ile hemen hemen tüm konuşmaları Tusi'nin gözdeleri üzerineydi. Viski yetenekli, bunu hayvanı sürekli gezmek için yanına alan Marip'li de kabul ediyor, diyordu Eleanor Lopatin'e. Bunu muhteşem bir müzik sezgisine sahip olmasına karşın Dicky hakkında söyleyemem. Köpekler de insanlar gibi ya akıllı ya da aptaldırlar, ya neşeli ya da melankoliktirler, diyordu Tusi tüm ciddiyetiyle. Viski ya da Sambo ile top oynamak istemez misiniz? Topu burunlarıyla kapıp uzun suratlarıyla fırlatarak pas atıyorlar. Sanki sahibesinin neden söz ettiğini anlamış gibi Viski genç Rus'un ayağına küçük siyah bir top yuvarladı. Siz de insanlar da hayvanlar da bir başka diye şaka yaptı Hermann. Viski ile ta uzaklara, Hempstead'in ardındaki tarlalara gidince ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu sırrımı sizinle paylaşacağım, dedi Tusi. Bana güvendiğiniz için size minnettar kalırım. Kendi kendime rol değiştirme oynuyorum. Bu çok ilginç bir şey. Bir gezgin oluyorum ve Çin'de dolaşıyorum. Dalai Lama'ya dönüşüyorum. Onun hakkında kimse bir şey bilmiyor ve ben istediğim şeyi uydurabiliyorum. Yamyam kabileleri ise Niyam Niyam. Onu yakında insana dönüştürmek gerekir. Afrika'daki Çad Gölü'nün ne kadar güzel olduğunu biliyor musunuz? Elbette orada timsahlar var. Eğer suya giriyorsan timsahlar hakkında kötü konuşmamalısın. Zencilerin böyle bir atasözü var. Anlaşılan coğrafyaya çok ilgi duyuyorsunuz, dedi Lopatin. Hayır, daha çok edebiyata ilgi duyuyorum. Titiana'yı yorumlamayı seviyorum. Yeryüzünde Shakespeare'den daha iyi bir yazar yoktur. Siz onun doğduğu Stratford-upon-Avon'a gittiniz mi hiç? Orada bir dilek kuyusu var. Üzerine eğilip üç gizli isteğini fısıldarsan isteklerin yerine gelir. Eleanor kısa bir süre sustu. Derin bir nefes aldı ve canlı bir tavırla sürdürdü konuşmasını. Yazık ki bu kuyu bir masal. Geçenlerde büyük drama aktristi Sarah Siddons hakkında bir yazı okudum ve Tat Galeri'deki portresini görmeye gittim. Çok güzel değil ama çok başarılı. Büyüdüğümde mutlaka sahnede onun rollerini oynayacağım. Çocukluğumda Jane Grey'i taklit etmek ve onun da başına geldiği gibi bir cellat kütüğü üzerinde ölmeyi geçirirdim kafamdan. Ben Robin Hood oldum, Spartacus oldum. Bana gülmeyin lütfen. Size güvenerek sırlarımı açıkladım. Bunları Maripli dahi bilmiyor. Siz ne diyorsunuz Eleanor? Öyle sürükleyici ve umulmadık şeyler anlatıyorsunuz ki hayran kaldım. Siz bir hayalci, bir sihirbazsınız. Uyanıkken düş görmek bu müthiş bir şey. Düş bana tüm büyük eylemlerin başlangıcı gibi gelir. Bu düş Magellan'ın masalımsı güzellikteki Hindistan'ı araması, elmas perdahçısı Spinoza'nın felsefi buluşlar yapması, hatta Martin Luther'i Papa'nın keyfi hareketleriyle mücadele için esinlendirmiştir. Annem Luther'i Alman dilini en iyi bilenlerden biri olarak kabul eder. Belki de onu okumadım ama düşseverlerden söz edeceğim. Bunlar Kopernik, Mara, Hegel idi ve elbette sizin babanız da büyük bir düşseverdir. Bildiğim kadarıyla o bir şair aynı zamanda. Mömçen onun tüm şiirlerini dikkatle saklıyor fakat göstermeyi sevmiyor. Marifli ise kendi şiirleriyle alay ediyor. Fakat hiç kimse onun kadar muhteşem fantastik serüvenler ve öyküler uyduramaz. İnanılmaz bir masalcıdır, dedi Eleanor. Marx'ın küçük kızı olağanüstü bilgisi ve çekiciliğiyle Lopatin'in ilgisini çekmişti. Zamanlarının çoğunu birlikte geçiriyorlardı. Tusi Lopatin'e ülkesiyle ilgili sorular soruyordu. Bu uzak ülke Marx ailesinde istisnasız herkesin ilgisini çekiyordu. Halkınızın alışılmadık derecede kaderci ve sabırlı olduğu doğru mu, diye sordu Lopatin'e bir akşam yemeğinde Jenny Marx. Bu uzun süren kölelik koşullarından dolayı halkın ruhuna işlemiş. Fakat değişen zaman ve aydınlanma bizim sıradan insanlarımızın karakterini değiştiriyor. Kölelerin özgürlüğüne kavuştuğu gün depremi andırır bir gün olmalı, öyle mi, diye sordu Tusi. Hayır, tam tersine. Henüz çok gençtim ve tesadüfen yolum Moskova'ya düştü. Gördüklerimi unutmam hiçbir zaman mümkün değil. Halkın bunu nasıl karşıladığını duymak isterdim. Bu 3 Mart 1861 tarihinde oldu değil mi, diye sordu Marx. Evet, anımsıyorum. Bu o çılgın Rus karnavalı gününe rastlamıştı. Sabahın erken saatleriydi. Gece bekçileri ellerinde tokmaklarla geziyorlardı ve yemek, şarap ve çingene şarkılarından yorgun düşmüş, gözlerinden uyku akan son sefaat düşkünleri de at arabalarıyla evlerine dönüyorlardı. Birden kiliseden çarın talimatı okunmaya başlandı. Yırtık paltolu insanların suratlarını ekşiterek kuşkulu kuşkulu onları nasıl dinlediklerini gördüm. Yorgun düşmüş ve çalışmaktan kararmış ellerinde şapkalarını sıkıyorlardı. Köylü kadınları sessizce ağlıyorlardı. Bunlar kendisine özgürlükleri bağışlanmış olan toprak köleleriydi. Onların konuştuğu tek şey vardı. Biz ne olacağız şimdi? Bahçesinde hizmetçi kulübeleri, at ahırları bulunan, kör duvarlarla çevrili Moskova köşklerindeki köle sahipleri bir isyandan korkuyorlardı. Köylülerin ve işçilerin soyulduğunu herkes biliyordu. Toprak sahiplerinin tek umudu polisti. Peki o gün ayaklanma oldu mu, diye sordu Jenny Chan. Hayır, sanki cenazeden döner gibi üzgün hizmetçiler odalarına, koğuşlarına döndüler. Bizi özgür kılmakta kimin ne çıkarı var, diye düşünüyordu köylüler. Toprak soylularında ve yine soylulara kaldı. Bu sırada ülkenizde kaç köle vardı, diye sordu Jenny. 20 milyon. Bunlardan en az 1 milyonu yaşlı ve hastaydı. Onları açlık, yoksulluk ve ölüm bekliyordu. Gelecekte köylülerin çıkarabileceği kargaşalara karşı kendilerini savunabilmek arzusuyla işbilir toprak sahiplerinden biri, böyle güçsüz insanlara kaynak oluşturabilecek bir hayırseverler derneği kurmaya karar verdi. Önce soymak, daha sonra da soyulanlar için biraz para toplayıp ağızlarına bir parmak bal çalmak eski bir hikayedir, dedi Jenny Chan. Elbette, öykünüze devam edin diye rica etti Marx. Tüm toplu mekanlar o günlerde boş, sessiz, hatta karanlıktı. Caddelerde turlayan, evlerin önünde bekleşen faytonların nereye kaybolduklarını Tanrı bilir. Yalnızca ana caddelerle Tverskaya ve bir de Kuznetski Most'ta hızla bir yerden bir yere gitmekte olan kupa arabaları göze çarpıyordu. Caddelerde ve meydanlarda o kadar az yaya vardı ki gözlerinize inanamazdınız. Demek öyle, tuhaf dedi Jenny. Kentin merkezinin tamamen boş olmasına o sıralarda pek şaşmamak lazım. Çünkü bu caddelerde gıda malları satan yerler bulunmadığından halktan insanlara hiçbir zaman çok fazla rastlanmazdı. Fakat varoşlarda ve pazar yerlerinde, özellikle de harabe müesseselerde, çevredeki pislik içindeki dükkanlarda ya da sıradan insanların alışveriş yaptığı seyyar tezgahların bulunduğu yerlere birdenbire çöken sessizlik tuhaftı. Bu tür pazar yerleri genelde akşamın geç saatlerine kadar kalabalık olur. Ancak o gün Moskova caddeleri ve meydanlarındaki gerçekten de tuhaf ve alışılmadık olan sessizlik beni çok şaşırttı. Çünkü bu tüm halkın toprak köleliğinden kurtuluşunun ilan edildiği gündü. Doğrusu halk öfkesini dile getirseydi ve şiddete başvursaydı beni bu kadar etkilemezdi. Evet, neredeydi bu özgürleştirilmiş halk? Hangi nedenle halk karanlık inlerine çekilmişti? İnlerine mi çekilmişlerdi, saklanıyorlar mıydı belli değildi. Sanki onlar hiç yoktu. Bu ne böyle, hiçbir sevinç taşkınlığı yok. Mutluluğu bırakın, neşeli olduklarına dair küçük bir belirti dahi yoktu. Kölelik hukukunun kaldırılması gibi büyük bir davanın sanki bu halkla hiç ilgisi yoktu. Bundan böyle özgür oldukları sanki onlara söylenmemiş gibiydi. Rus halkı basiretlidir dedi Lopati'nin heyecanlı konuşmasını dikkatle dinleyen Marx. Onları gerçek özgürlük yolunda çok acılar ve kavgalar bekliyor. Marx ve ailesinin Lopati'nle dostluğu gitgide güçleniyordu. Tüm Modena Villa sakinleri onun Londra'dan aniden kaybolduğunu duyduklarında şaşkına düştüler. Kapital çevirisinin üçte birini tamamlamıştı üstelik. Herman Lopatin kısa sürede İngiltere'ye döneceğini umut ederek çeviri çalışmasını bir süre erteleyip Çernişevski'nin kurtarılması için cesur tasarısını gerçekleştirmeye Rusya'ya gitmişti. Tüm sevgi ve saygısına rağmen girişimini akılsızca kabul edip kendisini vazgeçirmeye çalışmasından çekindiğinden bu konuyu Marx'a açmamıştı. Daha deneyimli ve sağlıklı düşünebilen insanların onu düşüncesizlikle suçlamalarına rağmen Lopatin hiçbir zaman bu hedeflerinden geri adım atmamıştı. Cenevre'de yayıncı Elpidi'nin yardımıyla sahte belgeler edinerek Şakir isimli bir Türk'ün adına düzenlenmiş belgelerle Rusya'ya geldi. Tüm bagajını oluşturan tahta sandıkta Kapital'in bir nüshası ve Almanca'dan Rusça'ya çeviri metinleri vardı. Çernişevski'nin o sıralar nerede olduğunu öğrenmesi hayli güç olmuştu. Arkadaşlarından para, pasaport ve Sibirya'da görüşeceği kişilerin adreslerini alarak İrkutsk'a gitti. Aniden ortadan kayboluşunu açıklamak isteğiyle Marx'a bir mektup yazdı. Sizin tüm dostça uyarılarınıza karşın bu mektuptaki posta damgasından da göreceğiniz gibi Rusya'dayım. Ama eğer beni bu yolculuğa iten nedenleri bilseydiniz eminim ki gerekçelerimi yeterince haklı bulurdunuz. Lopatin planlanan geziyle ilgili Marx'a Petersburg'dan bir mektup daha yazdı. Üstlendiğim görev beni önümüzdeki günlerde Petersburg'u terk etmeye ve ülkenin büyük bir olasılıkla 3-4 ay kalacağım ücra köşelerine gitmeye zorluyor diye yazıyordu Londra'ya. Lopatin sahte bir pasaportla ve Coğrafyacılar Derneği üyesi Lyubov'un belgeleriyle Sibirya'ya gitti. Girişkenliği, canlı karakteri, hazır cevap ve zeki oluşu Lopatin'in yolda çok sayıda güçlüğü aşmasına yardımcı olmuştu. İrtusk'ta Çernişevski'yi nerede araması gerektiğini öğrendiğinde ise onun bu cesur girişimi sona erdi. Suçu Elpidin'e ihtiyatsızca inanmasıydı. Üçüncü şube tarafından devrimci maskesi altında Cenevre'ye gönderilen ajana Çernişevski'nin yakında kurtarılacağını anlatmıştı. Marx esrarengiz bir şekilde Londra'yı terk eden sevdiği bu delikanlının yazgısından son derece endişeliydi. İsviçre'deki arkadaşlarından Lopatin'i tehdit eden tehlikeye ilişkin haber almıştı. Şifreli bir mektupla Marx, Danielson'a, "Dostumuz iş gezisinden Londra'ya dönmek zorunda. Firmasından bana Cenevre ve diğer yerlerden mektup yazarak dönmesi gerektiğini söyledi. Eğer dönüşünü ertelerse her şey alt üst olacak ve kendisi firmasına gelecekte hizmet verme olanağını tümüyle yitirecek. Firmanın rakipleri onun hakkında bilgi almışlar. Onu her yerde arıyorlar ve onu entrikayla tuzağa düşürecekler," diye yazıyordu. Ama artık çok geçti. Firmanın rakipleri, yani Rus polisi, Lopatin'i ele geçirmişti. Kaçmaya çalıştı ancak yakalanmış ve Irkutsk hapishanesine gönderilmişti. Oradan Danielson'a her şeyi bildirmeyi başardı ve kitabın Rusya'da yayınının daha fazla gecikmemesi için Kapital'in çevirisiyle ilgili çalışmaları sürdürmesini rica etti. Danielson, Marx'ın kitabı üzerinde hemen çalışmaya başladı ve hızla bitirdi. Ancak ilk bölümü ve eki Danielson değil, Lopatin'in tanışlarından biri olan Rublev Derneği'nin üyesi Nikolay Lyubavin çevirdi. Kapital Rusça yayımlandığında Lopatin henüz gözetim altındaydı. Kitabın ilk çevirmeni olmasına karşın kitabın kapağında onun adını yazmak olanaksızdı. Lopatin kitabın bir an önce yayımlanması için diretiyordu. Marx, Kapital'in Rus dilinde yayımlanmasından çok memnundu. O gün Modena Villa'da büyük bir bayram gibi kutlandı. "Öncelikle," diye yazıyordu Danielson'a, "o harika cilt için teşekkür ederim. Çevirisi de ustaca yapılmış." Marx'ın büyük yapıtı pek çok ülkenin sosyalistleri için ders kitabı olmuştu. Enternasyonel'in Brüksel Kongresi kararlarından birinde Marx'ın bu yapıtının tüm şubelere işçi sınıfının kutsal kitabı olarak önerilmekte olduğu belirtiliyordu. Fakat Karl Marx'ın bu dahice yapıtının yayımlanmasında birinci sırayı Rusya almıştı.